Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Riyazu Salihin'in Din İçin Öfkelenmek bölümüne başlayacağız inşallah. Dinin yasakları çiğnendiği zaman öfkelenmek ve Allah'ın dinine yardım etmek. Normalde öfke makbul bir şey değildir ama yeri geldiği zaman, dinin emirlerine riayet edilmediği, dikkat edilmediği zaman öfkelenmek de güzeldir. Allah için öfkelenmek. Ayet-i kerimeler Estaizu billah ve men yuazzim hurumatillahi fehuve hayrun lehu inde rabbih. Hac suresi 30. ayet-i kerime. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbinin katında kendisi için daha iyidir. Ona saygı gösterilmediğini gördüğü zaman da tepki göstermek yine ona saygı anlamındadır. İnsanlar Allah Teala'ya kulluk etmek için yaratıldıklarını hiçbir zaman unutmamalı. Bu sebeple de onun emir ve yasaklarına uymaya gayret göstermelidir. Bunu yaptıkları takdirde hem kendi iç dünyaları hem de içinde yaşadıkları dünya daha huzurlu olacaktır. Çünkü bütün ilahi buyruklar yani emirler ve yasaklar insanların sadece ahirette değil, aynı zamanda dünya hayatında da mutlu olmaları için verilmiştir. Ayrıca ahirette iyi kul olmanın mükafatını göreceklerdir. Allah Teala kullarını gerçekten çok sevmekte, onlara çok değer vermektedir. Dolayısıyla onlara koyduğu hükümler de onların faydasınadır. Bunu insan bazen anlar, bazen anlayamaz ama şunu bilmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uymak bizim için her halükarda kârlıdır, bizim menfaatimizdedir. Bunu bilelim yeter. İşte bu emrin hangi faydası var, şuna uymanın hangi hikmeti var, bunu bilmesek de olur. Şunu bilelim, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına uymak bizim mutlaka hayrımızadır, faydamızadır. İkinci ayet-i kerime, Estağfirullah. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, o da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. Muhammed Suresi 7. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder buyuruluyor. Şüphesiz Allah Teala'nın kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Kullarına yardım eden O'dur. Şu halde Allah'a yardım etmek sözü mecazidir. Yani imtihan icabı Cenab-ı Hakk'ın dinine yardımcı olan, o yolda Allah yoluna gayret eden kendi kesesine çalışmış olur. Allah'a yardım demek, onun emrini tutmak, dininin öğrenilmesi ve yayılması için çaba sarf etmek ve bu maksatla Resulüne yardımcı olmak demektir. Allah isterse dinini herkesin kalbine bir anda yerleştirir. Herkesi bir anda itaatkar yapar. Ama bir hikmete binaen bu konuda çalışmayı kullarına bırakmıştır. İslam'ı tebliğ edin, gayret edin, insanlara anlatın diye. Bu konuda gayret edenler Allah'a yardım etmiş gibi burada gösteriliyor. Cenab-ı Hak herkese dilediğini yapabilmesi için irade vermiştir. İnsan iradesini Allah'ın emirlerini yapma ve yasaklarından uzak durma, böylece onun rızasını elde etme yönünde kullanır, dinine hizmet etmeye karar verirse Allah da ona yardımcı olur. Hedefinin önündeki bütün engelleri kaldırır. Gönlündeki korkuyu çıkarır. Dayanma, direnme ve zafere ulaşma gücü ve imkanı lütfeder. Bu ayeti yine mecazi anlamda olmak üzere farklı yorumlamak isteyenler de vardır. Buna göre ayetin manası, eğer siz Allah'ın koyduğu kanunlara uygun olarak çalışıp ziraat yapar, yeryüzünü ekip biçerseniz, Allah da sizin emeğinizi boşa çıkarmaz, çalışmanızın karşılığını vererek size yardım eder demektir. Allah'a yardım etmek. Belki yani insanın tohum atmasını, bir şeyin yaratılmasına bir yardım gibi düşünmüş olabilirler. Böyle bir tefsirde bir örnek. Yani bir örnek vermiş oluyorlar bunlar. Hadis-i şeriflere geldik. 650. hadis-i şerif. Riyaz-ı Salihin'in 650. hadisi şerifi. Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh şöyle dedi. El-Bedri yani Bedir'e katılmış. Bedir ashabından olmak büyük bir şeref olarak tarihe geçtiği için sahabiler Bedir ashabı bu şekilde el-Bedri nispesiyle yad ediliyor. Bunu onlar da çok seviyor. O şerefi bir madalya gibi taşımak istiyorlar. Ebu Mesud radıyallahu anh Ukbe bin Amr da Bedir ashabındanmış. O şöyle anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelerek filanca bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki bu yüzden bazen sabah namazına gelemiyorum dedi. Sabah namazına gidecek ama bizim imam şimdi çok uzun okuyacak diye ayaklarım geri geri gidiyor diye şikayetlenmiş. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hiçbir konuşmasında o günkü kadar öfkeli görmedim. Şöyle buyurdu. İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Bir insanın camiden, cemaatten uzaklaştırmak, Allah'ın dininden uzaklaştırmak çok büyük bir vebal olduğu için Efendimiz çok öfkelenmiş. Çok öfkeli bir şekilde, gazaplı bir şekilde insanlar, İçinizden nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. İtidal yani çok hızlı kısa kıldırmakta namaza saygısızlık olur ama çok uzatmakta insanları, her insanın durumu bir değil. İnsanları yorar, insanları uzaklaştırabilir. İnsanların ortalamasını almak lazım. Demek ki Efendimiz ne buyuruyor? Yaşlılar var diyor. O kadar çok ayakta duramayabilir. Abdestini zor tutuyor olabilir. Bir an önce namaz bitsin. Abdest hazırlayayım diyen insanlar var. Çocuklar var. Zor duruyor namazda. Namaza yeni alışıyor. Namazdan nefret etmemesi lazım. İşi gücü olan var. Namaz bir an önce kılayım da mesaiye yetişeyim. Şu işime yetişeyim. Uçağa yetişeyim. Otobüse yetişeyim diye insanlar var. Dolayısıyla orada uzatmanın bir anlamı yok. Orada itidalle kıldırmak, orta halle kıldırmak lazım. Efendimiz diyor ki çok uzatmak isteyen varsa kendisi kalksın, nafile namazlarını istediği kadar uzatsın. Kalksın gece herkes uyurken uzun uzun kılsın. Ama insanlara kıldırırken itidalle kıldırsın. Bu hadisin açıklamaları... Peygamber Efendimizin en önemli vazifesi insanları dine davet etmek, onların iyi birer Müslüman olmasına yardımcı olmaktı. Onları dinden soğutmamak, bıktırmamak için büyük gayret sarf ederdi. Demek ki bugün de gençleri, çocukları namaza alıştırırken çok fazla uzatmadan, onları bıktırmadan, uzaklaştırmadan sevdirerek alıştırmak gerekir. O kendisi namazın tadını alınca uzun uzun kılsın. Kenardan anlatılır namazın tadı, lezzeti, önemi. Demek ki Efendimiz de insanları bıktırmak için büyük gayret sarf ederdi. Bu sebeple dini konularda hem her zaman konuşmaz. Konuşma da çok konuşmak da bıktırıp usandırabilir. Yani dini anlatmak, nasihat etmek, vaaz etmek... Bunlar da insanın 24 saat insanın vakti varsa her vakitte anlatılabilir gibi görmemek lazım. Onların dinlemeye istekli oldukları vakitler vardır. Onları kollamak lazım. Peygamber Efendimiz de sahabilerin dinlemeye iyice istekli oldukları zamanları kollardı. Dini öğretip benimsetme konusunda böylesine titiz olduğu için Müslümanları dinden soğutan tutum ve davranışları şiddetle yasaklardı. Bir sahabi Resulullah'ın huzuruna gelerek mahalle imamlarının uzun sureler okuması sebebiyle bazen namaza geç geldiğini veya gelemediğini söyleyince Peygamber aleyhisselam buna pek öfkelendi ve hemen sahabileri topladı. Namazı gereğinden fazla uzatarak insanları dinden soğutmamalarını sıkı sıkı tembih etti. Yalnız başına namaz kıldıkları zaman istedikleri kadar uzun kılabileceklerini söyledi. Sabah namazında uzun bir sure okuduğu için Resulullah Efendimiz'e şikayet edilen sahabinin kim olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bunun bilinmemesinde kainatın efendisinin takip ettiği irşat usulünün tesiri vardır. Resulullah Efendimiz yanlış iş tutan bir sahabiyi diğerlerinin yanında utandırmak istemezdi. Kusurlu kimsenin adını söylemek yerine genelleme yaparak konuşurdu. Nitekim bu defa da öyle yapmış, içinizde nefret ettiren kimseler var buyurarak hiç kimseyi doğrudan muhatap almamıştı. Bir başka seferinde Muaz bin Cebel radıyallahu anh kendi mahallesinde yatsı namazı kıldırırken uzun bir sure okudu. Hatta şikayet eden sahabi işte Bakara suresinden başlıyor diyor. Demek ki Bakara suresinden uzunca okuyordu. Buna dayanamayan bir sahabi namazı bozdu. Sonra da yalnız başına kılıp gitti. Bu durum kendisine haber verilince Muaz radıyallahu anh da o zata kızdı. O sahabi de Muaz bin Cebel'i Resulullah Efendimiz'e şikayet etti. Çok sevdiği bir sahabisinin Müslümanları ibadetten soğutan tavrına üzülen Resul-i Kibriye Efendimiz her zaman yaptığının aksine Muaz'ı karşısına alarak ona 3 defa "Sen fitneci misin? Sen fitneci misin ey Muaz?" diye çıkıştı. Arkasında yaşlı, zayıf, işi gücü olan kimselerin bulunacağını dikkate alarak namazı kısa surelerle kıldırmasını tavsiye etti. Yani Bakara suresinden başlayıp sayfalarca okumak yerine Sebbih isme rabbikel a'la hel etake hadisul gâşiye gibi bir sayfayı bulmayan sureler okusana buyurdu. Resulullah Efendimiz namaz kıldırırken ağlayan bir çocuk sesi duyduğu zaman annesinin camide namaz kıldığını ve yavrusunun ağlamasından dolayı huzursuz olacağını düşünerek namazı çabucak kıldırırdı. Yani bir anne namazdayken çocuğu ağlamaya başladı mı bütün kalbi, aklı oraya gider. Namazdan boşalır. Yani namazdan ne kıldığının farkında olmaz. Uzadıkça da içi daralmaya başlar. Çocuk eyvah ağlıyor. Gittikçe çocuk sesini yükseltiyor, sinirleniyor. Onun için ağlama sesi duyduğunda Efendimiz diyor ki namazı bazen uzatma niyetiyle başlarım ama çocuk sesi duyunca hemen kısa kıldırırım buyuruyor. Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyir bin Avvam'ın namazı gereğinden fazla uzatmama, cemaati bıktırıp usandırmama konusunda pek hikmetli bir sözü vardır. Zübeyir radıyallahu anh namazı genellikle kısa kıldırırmış. Ona siz Peygamber Efendimizin ashabı olduğunuz halde namazı başkalarından daha kısa sureler okuyarak kıldırıyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz diye sormuşlar. Bugün hani sen bir de hocasın, işte İmam Hatip'te ilahiyatta okuyorsa bir insan, bir de hocasın böyle yapıyorsun hep dedikleri gibi sahabilere de genelde böyle anlam veremedikleri bir davranış gördükleri zaman sen Resulullah'ın sahabisi olduğun halde niye böyle yapıyorsun diye sık sık sorulduğunu görüyoruz rivayetlerde. Burada da öyle olmuş. Sen Resulullah'ın sahabisi olduğun halde namazı neden kısa kıldırıyorsun? Zübeyir radıyallahu anh şu cevabı vermiş. Biz şu vesveseci şeytandan daha çabuk davranıyoruz. Yani namaz uzadığın zaman şeytan gelir, insanın aklına başka düşünceler getirir, namazdaki huşuyu bozar diyor. Biz de diyor namazdaki huşu bozulmadan değerli toplu bir namaz kılalım düşünüyoruz diye cevap vermiş. Aşire-i Mübeşşere'den cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Zübeyir radıyallahu anh. Bugün imamlarımızın namazı gereğinden fazla uzattıkları söylenemez. Buna karşılık cuma hutbeleri maalesef gereğinden fazla uzatılmakta. Bu sebeple de vesveseci şeytana fırsat verilmektedir. Peygamber Efendimizin namazlarının hutbelerinden daha uzun olduğu bilindiğine göre bu yanlış uygulama önlenmelidir. Efendimiz konuşmayı daha kısa yapıyor, namazı daha uzun yapıyor. Yani biraz da halden anlıyor insanlar. Efendimizin ibadetinden anlıyor. Konuşması çok az, ihtiyaç olduğu yerde. Bugün de gerçekten mesai saati öğle vakti dar olabiliyor. Bazı iş yeri sahipleri, resmi daireler bu konuda katı davranabiliyor. İnsanların namazını dikkate alamayabiliyor. Onun için namazda insanların huzurunu kaçırmamak lazım. Böyle bir durumda insan yani namaz kılar ama nasıl kıldığını anlamaz. Bütün sıkıntısı, derdi işte işe yetişebilecek miyim, geç kaldım, bir şey söylerler mi derdiyle namazı nasıl kıldığını bilemez. Onu o hale getirmemek lazım. Daha özlü yapmak lazım hutbeleri. Resulullah Efendimizin şahsına karşı yapılan kabalıkları hoş görüp bunları anlayışla karşıladığının pek çok misali vardır. Fakat insanları dinden, camiden, cemaatten uzaklaştıracak bir iş yapanlara hiç müsamaha göstermemiş. Hatta bu yanlış tutumlarından dolayı onlara kızıp öfkelenmiştir. Dinden soğutmak önemli bir konu. Demek ki o zaman dini güzel temsil etmek lazım. İnsanlara öfkeleniyorsak araya dini sokmamak lazım. Birisine öfkeleniyorsun, çocuğuna veyahut da öfkeleniyorsun. Orada işte sen zaten namazda şöyle kılıyorsun diye böyle dini bir konular araya sokarsan ne olur? O kavgada dinden insanları uzaklaştırmış olursun. Öfkenin meşru olduğu konulardan biri de insanları dinden soğutacak hatalı davranışlardır. Hadisten öğrendiklerimiz: bir başkalarına namaz kıldıran kimse arkasındaki cemaatin durumunu düşünerek namazı gereğinden fazla uzatmamalıdır. 2. Yalnız başına namaz kılan veya uzun sureler okunarak namaz kılınmasını isteyen bir cemaate imam olan kimse namazı istediği kadar uzatabilir. Bugün işte bunu belirliyorlar. Falan camilerde hatimle namaz kılınacaktı diye. Cemaat de bunu bilerek geliyor. Onlar için bir problem yok. Onlar için birer sayfa. Hatimle namaz kıldırmakta problem yok. Veya başka daha uzun kıldır, özel bir cemaat olur, onlara daha uzun kıldırılabilir. 3. Namazı gereğinden fazla uzatarak cemaati kaçıran veya dinin genel siyasetine aykırı davranan kimseler bir üst merci tarafından uyarılıp ikaz edilmelidir. 4. Öfkelenme kötü bir davranış olduğu halde dini bir sebeple meşruluk kazanabilir. 5. İnsanlara zarar veren bir davranış şikayet yoluyla da olsa önlenmelidir. 651. hadis-i şerif. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: evimin sofasını üzerinde resimler bulunan bir perde ile ayırdığım gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönmüştü. Efendimiz seferdeyken o da bir imkan bulmuş. Resimli bir kumaş bulmuş. Ayşe validemiz belki hediye edildi. Onunla demiş evimi şöyle biraz süsleyeyim odamı. Evim dediği de bir odası diye düşünmüş. Peygamberimizin de hoşuna gider herhalde diye. Resimli örtüyü görünce yüzü renkten renge girdi. Ve onu çekip kopardı Peygamberimiz. Canlı resmi var çünkü. Sonra da bana şunları söyledi: Ayşe, kıyamette insanların en şiddetli azap görenleri yaptıklarını Allah'ın yarattığına benzetenlerdir. Yani canlı resmi yaparak Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o mükerrem insanlara veya hayvanlara, mükemmel hayvanlara benzeten, onlarla boy ölçüşmeye kalkan insanlardır. Canlı resmi yapmanın yasaklandığı hadislerden birisi de bu. Açıklamalar: canlı varlıkların resmini yapmanın yasak edildiği konusunda 1682 numara ile bu hadis tekrar gelecektir. Kitabın sonlarına doğru resim yasağı hakkında geniş bilgi orada verilecektir. Canlı resmi yapmakla ilgili bilgi almak isteyenler Riyaz-ı Salihin'in 1682 numaralı hadisi ve onun şerhine, açıklamalarını bakabilirler. Riyaz-ı Salihin'in şerhli halinden. Hadisimiz burada din için öfkelenme açısından ele alınacaktır. Bununla beraber şu kadarını söyleyelim ki insanların ilah diye tapındıkları şeylerin resimlerini yapmak ve bu resimleri duvara asmak kesinlikle yasak edilmiştir. Zira İslam'da şirk, yani Allah'a ortak koşmak en büyük günahtır. Dinimizde bundan daha ağır suç yoktur. İşte bu sebeple Allah Teala'ya gösterilmesi gereken en üstün saygıya gölge düşürecek şeylere değer vermek ve onları önemsemek doğru bulunmamıştır. Putlara baktığımızda hep canlıların suretleri. Demek ki canlıların suretini yapmak böyle tehlikeli olabiliyor. İnsanlara yanlış düşünceler verebiliyor. İslam geldiği tarihte insanlar puta tapıyorlardı. Hazreti Ayşe annemizin üzerinde canlı resmi bulunan örtüyü astığı gün Allah'ın Resulü puta tapanlarla yaptığı bir savaştan ayağının tozuyla dönmüştü. Putlarını kırmış, onları putlardan kurtarmak için efendim savaşmıştı. Sofaya asılan perdenin üzerindeki resimler kuş resmi veya kanatlı at resmi gibi masum resimler bile olsa o gün için bir takım insanlara putları hatırlatıyordu. Tevhid inancına gölge düşüren hiçbir şeye Resulullah Efendimizin tahammülü yoktu. Dinin en önemli prensibinin zedelenmesine dayanamazdı. Vefat eden sevgili eşi Hazreti Hatice'den sonra en çok sevdiği hanımı Hazreti Ayşe olduğu halde bu konudaki müsamahasız tavrını ona karşı bile ortaya koymaktan çekinmedi. Diğer rivayetlerden öğrendiğimize göre Hazreti Ayşe resimli perdeyi Peygamber Efendimiz'i memnun etmek için asmıştı. Belki de bu sebeple ondan ne iyi etmişsin demesini bekliyordu. Yaptığı işin yanlış olduğunu anlayınca perdeyi kesip yastık yaptı. Böylece perdedeki resimler saygı duyulma özelliğini yitirdiği için Resul-i Ekrem buna bir şey demedi. Yani resmi duvara asmak ayrı, yastık, minder gibi yerde kullanılan bir şey olarak kullanmak ayrı tabii ki. Onun için böyle caizdi demişler. Yani minderdir, sergidir, yaygıdır. Bu tür şeylerin yapılması bu resimli kumaşlarda caiz olduğunu söylemişler. Hadisten öğrendiklerimiz, bir insanlarda tapınma duygusu uyandıran resim ve fotoğrafların saygı duyulacak şekilde asılması yasaklanmıştır. Resimli malzemeler böyle bir saygı uyandırmayacak şekilde kullanılabilir. İki, dinin yasaklarının çiğnenmesine öfkelenmek sakıncalı değildir. Böyle yanlışlar gerektiğinde fiili müdahale ile de düzeltilebilir. 3. İnsanları tek Allah inancından uzaklaştıran şeyleri bu maksatla kasten yapanlar kıyamette en şiddetli azaba uğrayacaklardır. Demek ki bu resmi biraz da hocalar kasıtlı olarak yapmakla da kayıtlamışlar. İnsanları tek Allah inancından uzaklaştıran şeyleri bu maksatla kasten yapanlar kıyamette en şiddetli azaba uğrayacaklardır. Bugün gerçekten bakıyorsunuz çok soyut resim adı altında çok sembolik şeyler yapılıyor. İşte şeytanı ilahlaştıran satanistlerin yaptığı gibi çok farklı resimler görebiliyoruz. Bunlar çizgi filmlerle, oyunlarla gençlerimizin zihnine de iyice yerleştiriliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. 652. hadis-i şerif, yine Hazreti Ayşe validemizden rivayet edildiğine göre Mahzum kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşleri pek üzmüştü. Bunun üzerine bu konuyu Resulullah Efendimiz ile kim görüşebilir diye kendi aralarında konuştular. Bazılar buna Resulullah'ın sevgilisi Üsame bin Zeyd'den başka kimse cesaret edemez dediler. Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame'yi Peygamberimiz çok seviyor. Diyorlar ki onun için Hibbun Nebi, Peygamberimizin çok sevdiği kimse sıfatı verilmiş Zeyd bin Harise'ye ve Üsame'ye. Üsame de onların istekleri doğrultusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile konuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'ye çok sevdiği torunu mesabesinde. Çünkü Zeyd Efendimizin kölesiydi, Efendimiz onu azat etti. Onu evlendirdi. Böylece Üsame doğdu. Yani Üsame sanki Efendimizin böyle ailesinden bir fert gibi. Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun? Yani insanlara iyilik yapılabilir, aracılık yapılır ama Allah'ın hükmü uygulanmasın diye bir aracılık çok ters bir şey diyor. Bunu mu yapıyorsun? buyurduktan sonra kalkıp bir konuşma yaptı ve şunları söyledi. Sizden önceki milletlerin yok olmasına sebep, içlerinden soylu biri hırsızlık yapınca ona dokunmayıp, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca ona cezasını vermeleriydi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, onun da elini keserdi. Hırsızlık yapmanın cezası el kessin, elinin kesilmesidir. Tabii bu hemen her hırsızlıkta değil. Bunun şartları var. Şu kadar değerde bir mal olacak, gizli bir yerden alınacak gibi o şartlar gerçekleştiği zaman yakalanan hırsızın elini kesmektir ki bir daha hırsızlık yapılmasın. Hırsızlığı önleyecek bir ceza. Açıklamalar. Hadis-i şerifin diğer rivayetlerinden öğrendiğimize göre Kureyş kabilesinin bir kolu olan Mahzum kabilesinden Fatıma binti Esved adlı kadının gerdanlık çalması olayı Mekke fethi sırasında cereyan etti. Mahzumlular bu olayı bir şeref meselesi yaptılar. Kabilelerinden bir kadının hırsızlık dolayısıyla elinin kesilecek olması onların ağırına gitti. Acaba bunun bir af yolu veya diyet ödeyerek kurtulma imkanı yok muydu? Olsa bile böyle bir teklifi Resulullah'a arz etmeye kim cesaret edebilirdi? Belki bir kişinin eli kesilir ama o kişi bunun tabi ahirette mükafatını da alır tövbe edince. Asırlarca belki hırsızlık olayı ortadan kalkar. Ama bugün ne oluyor? Basit cezalarla hırsızlık gittikçe artıyor, gittikçe artıyor. İnsanların en değerli şeyleri çalınıyor. Arabası çalınıyor, evine giriliyor. Canına kastediliyor. Gecenin ortasında, insan evinin ortasında bir hırsız görmesi. Yani nasıl bir travma meydana getirir? Bunları düşünerek bu el kesme cezasını düşünmek lazım. Yoksa bu nasıl ceza, böyle ceza mı olur? Barbarlık, el mi kesilir dersen toplumda yaşayamaz hale gelirsin. Belki zaman aralıklarıyla yani asırda bir defa, iki defa belki bir iki kişinin eli kesilir ama bütün toplum, bütün insanlar rahat eder, huzur bulur. Yani o hırsızın elini kesmediğinde sonra birisi onu vurup öldürebilirdi yani. Canından da olabilir. Eli kesilme korkusu da hiç değilse o tehlikeye kendini atmamış olur. Allah'ın emir ve yasakları her zaman için insanların faydasınadır. Allah'ın emirlerinden bir emrin bir bölgede uygulanması oraya 40 gün bereketli Nisan yağmurları yağmasından daha faydalıdır, daha hayırlıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bölgeye yağmur yağınca nasıl bereket olursa işte orada bir had, bir el kesme cezası uygulansa orası güllük gülistanlık olur. İnsanlar huzur içinde yaşarlar, hırsız korkusundan kurtulurlar. Peygamber Efendimizin azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame'yi hatırladı bu Mahzum oğulları. Üsame Resulullah Efendimizin kucağında büyümüş ve onun derin sevgisini kazanmış biriydi. Resul-i Ekrem onu kucağına alıp Allah'ım ben onu seviyorum sen de sev diye dua ettiği için kendisine Resulullah'ın sevgilisi derlerdi. Hibbun Nebi. Hibbu Hibbin Nebi. Sevgili Peygamberimizin sevgilisinin sevgilisi. Zeyd de Hibbun Nebi olduğu için. Üsame'nin bazı konularda şefaatçilik yaptığı, Peygamber aleyhisselamın da onu kırmadığı biliniyordu. Hemen Üsame'ye gidip durumu anlattılar. Bu önemli meselede şefaatçi olmasını istediler. O da kalkıp Efendimiz'e gitti ve hırsızlık yapan Fatıma adlı kadının affedilmesini rica etti. Halbuki böyle hadiseler devlet reisine veya onun valisine iletildikten sonra suçlunun affedilmesi artık söz konusu olamazdı. Şikayetçi olundu, kadıya gittiyse mesele artık iş aftan çıkmış oluyor. Zira Allah'a ait bir hakkı affetmeye devlet reisinin bile yetkisi yoktu. Üsame böyle önemli bir konuda nasıl aracılık yapardı? Resulullah Efendimiz Üsame'nin teklifine pek üzüldü. Mübarek yüzü renkten renge girmeye başladı. İşte o zaman Üsame yaptığı hatayı anladı ve ''Ya Resulallah, Allah'tan beni bağışlamasını dileyiverin.'' diye yalvarmaya başladı. Akşam olunca Peygamber aleyhisselam Müslümanlara bir konuşma yaptı. Allah'ın koyduğu kanunu değiştirmeye kimsenin yetkisi olmadığını, bu konuda kimseye hususi muamele yapılamayacağını ifade etti. Ve sözlerini bitirirken, bu işi mahzumlu Fatıma değil, kendi kızı Fatıma da yapmış olsa onun da elini keseceğini bildirdi. Daha sonra kadının eli kesildi. Eli kesilen bu kadının ödünç aldığı bazı eşyaları daha sonra vermemek gibi bir adet olduğu söylenmektedir. Çaldığı eşyanın kadifeye sarılı bir gerdanlık olduğu, bu kadifenin Resulullah'ın evinden çalındığı da rivayet edilmektedir. Hazreti Ayşe daha sonra bu kadının günahına tevbe edip iyi bir Müslüman olduğunu, evlenip yuva kurduğunu, Resulullah'a bir şey sormaya geldiği zaman ona Ayşe validemizin aracılık ettiğini anlatırdı. İşte bu onun için bir nimet olmuş. Eğer eli kesilmeseydi belki bu günahına devam ederek öyle günahkar bir şekilde ölüp gidecekti ama bu onun için bir uyanış oldu. Tevbe etti. Ahiret için büyük bir fayda oldu. Dünya zaten geçici bir metadan ibaret. Dünyada insan bir eli kesik olarak 10 sene, 20 sene yaşaması demek ki çok büyük bir kayıp değil. Aklı başına gelirse. Hadisten öğrendiklerimiz, bir Allah'ın koyduğu yasaklar çiğnendikten ve konu devlet reisine intikal ettikten sonra suçun affedilmesi için aracılık yapılamaz. İki, hırsızlık cezasının uygulanmasında kadın erkek ayrımı yoktur. 3. Ceza verirken zengin fakir ayrımı yapmak bir milletin helakine yol açan büyük bir haksızlıktır. Bugün görüldüğü gibi imkanı olan bakıyorsunuz rüşvet vererek hakimleri satın alarak istediği en büyük cezalardan bile kurtulabiliyor. Ama bir imkanı olmayanlar işte cezasını çekiyor. Böyle bir durum bir toplumun helakine sebeptir. Bu haksızlıkların durdurulması gerekir. 4. Eski milletlerin başına gelen felaketlerden ibret almalıdır. 5. Dinin suç saydığı işleri yapanlara kızmak caizdir. Evet, kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.